Baldaki tuz, Yaşar Kemal.
Ayrım 35.
Tolstoy'un her satırında aşağı yukarı toprağına bağlı her köylünün yaşam karşısındaki macerasını görürüz. Bu, Kont Tolstoy için biraz aykırı gelecek ama ben Tolstoy'un çok yapıtında, hele ölüm karşısındaki deli olmalarında, zıvanadan çıkmalarında bizim köylülerin çaresiz yakınmalarını bulurum. Tolstoy'un macerası bir kurtulmamanın, bir kendi kısır döngüsünde dolanıp durmanın, kişisel duvarlarını yıkamamanın, istediği yere varmanın bir türlü yolunu bulamamanın acısının macerasıdır. Kaçıp da tren istasyonunda can vermesinin önemli sebepleri vardır. Tolstoy binlerce yıllık toprak adamının macerasını yarattı, yaşadı ve kendi macerası içinde öldü. Kafka'nın yapıtları düşüncesi, yaşamı kendine inanılmayacak şekilde uygundur. Tolstoy'unki de öyle. Beethoven'deki baş kaldıran adam, Beethoven olduğu kadar bir çağdır da. Beethoven bir yeni özgürlük çağının macerası yoğunluğudur. Bir kural koymaktan korkmasam, kuralların sanata ne kadar yararlı olduğunu bilmesem, sanat eşittir ödeme derdim. Bir sanatçı ödediği kadar büyüktür demek bile var. Ama bir zamanlar sanatçı acı çektiği, yoksulluk çektiği kadar var diyorlardı ki ben bu yanlışlığa düşmek istemem. Yoksulluk acı çekmek de belki bir zenginleşme, bir yaşamdır. Yoksulluk ve bundan dolayı acı çekmek kısır bir yaşamdır. Benim dediğim dünyayı sonuna kadar ödeyerek yaşamak. Bunun için de yoksulluk da acı çekmek de olabilir. Aşağılanmak, kötülenmek, zulüm görmek de olabilir. İnsanoğlunun macerası acısı, sevinciyle bir bütündür. Doğası insan ilişkileriyle bir bütün. Bir sanatçı doğaya ne kadar yaşarsa apartmanlar da yaşamalı. Denizi, toprağı da öylesine yaşamalı. Bütün insan ilişkilerini de yaşamak olanağını bulmalı. Düşünme çabasını da yaşamalı. Bir sanatçı bütün yoğunluğuyla çağını, çağının maceralarını, getirdiklerini, savaşlarını derinliğiyle yaşarsa, düşünce macerası da bunun içinde onu da ister istemez derinliğine yaşayacaktır. Ben çağımın yalnız düşünce macerasını yaşarım da olaylarından kaçarım. Olur mu? Olur ama yarım olur. Tolstoy kendi köylü, daha doğrusu kont köylü macerasını yaşarken çağının düşünceleriyle de birlikte. O macerayı da bütün yoğunluğuyla yaşıyordu. Tolstoy'un hani o barışçı felsefesi var ya, tam toprağa yerleşmiş köylünün felsefesidir. Şimdi bir şey demek istiyorum. Türkiye bugün yoğun politik, ekonomik, sosyal bir değişim, bir kavga macerası yaşıyor. Sanatçı tek mi yoğunluğuyla bunun içinde değilse, bu maceraya derinliğine acısı, sevinci, varı yoğuyla yaşamıyorsa, ben o sanatçının belirli, sağlam bir sanatçı kişiliği koyabileceğine inanmıyorum. Hani sanata kural koymayacaktık. Bu çok tehlikeli, sanata zararlı bir işti. Zor, zor, zor bir işti. Bırakalım, eğer gönülleri istiyorsa bir takım sanatçılar da bunu kendilerine kural edinsinler. Buna da karışmaya, kendinize kural kurmayın ya da kurallara bağlanmayın demeye hakkımız yok sanatçılara. Dünyayı sonuna kadar ödemek, çalışarak, kitapların, türlü insanların, doğanın macerasına katılarak, yoksul, acı çekerek ödemek. Ama dünyayı sonuna kadar ödemek, iliklerine kadar bütün yoğunluğuyla ödemek. 40 yıllık yolda yaprak kımıldasa yüreğinin başında duyarak, dünyanın acısına, sevincine katılarak ödemek. Ben bütün yoğunluğuyla düşünerek ödemeyi kabul ediyorum. Eğer sanatçı bir takım eylem olanaklarından, insanlara karışarak, doğaya karışarak yaşama olanaklarından yoksunsa. Özürlerimle. Arkadaşlar, sağ olsunlar, dostlar, yarenler, var olsunlar. Şu son günlerde beni mutlu kıldılar. Şimdiye kadar benimle böylesine ilgilendiklerini bilmiyordum. Benimle candan, yürekten ilgileniyorlar. Bir insan için ne iyi, ne güzel, ne mutluluk. Belki ömrümün en mutlu günlerini yaşıyorum bu günler. İnsanın candan dostu olması kadar güzel şey olur mu? İyi ki yeniden gazete yazısı yazmaya karar verdim. Yoksa yöremde düğümlenen bölgesi bir ilgiden haberim bile olmayacaktı. bu kadar kardeşçe öğütler almayacaktım. Bir insanın şu kısacık ömründe böyle altın bir ilgi bulutuyla sarılması, kuşatılması unutulmayacak, tadı damağında bir ömür boyu gitmeyecek güzelliktir. Dostlarım bana karşı bu dostluğu gösterdiler ya, gerisi bana vız gelir, tırıs gider. Kimi görsem, kiminle konuşsam, iyi yapmıyorsun diyorlar. Bugünlerde yazı yazılır mı, söz söylenir mi, onun da sırası gelecek. Yazı yazmanın, söz söylemenin, parti kurmanın da sırası gelecek. Azıcık sabret canım, ne oluyorsun? Sana yazık değil mi? Senin işin gücün var, romanın, hikayen, piyeslerin var. Topluma karşı ödevlerini fazlasıyla yapıyorsun. Sonra ne yazacaksın? Bu koşullar altında neyi nasıl söyleyeceksin? Haydi sen söyledin. Çalıştığın gazete koyabilecek mi? Çalıştığın gazete kapatılmayı, ekonomik baskıları göze alabilecek mi? Ya gazetede çalışanlar ne diyecekler? Gazete kapatılıp onlar işsiz kalınca yüzlerine nasıl bakacaksın? Bütün bu güzel, bu dost sözler karşısında boynumuz kıldan incedir. Ve hemen de dostların, arkadaşların yerden göğe kadar hakları vardır. Ben de katılıyorum onlara. Onlara katılmamak elde değil ki. Haklı söze değirmenci ne desin? Ama işin içinde başka yönü de var. Onu da düşünmeliyiz. O zaman belki bir çıkar yol buluruz. O zaman iyi dostlarım, candan arkadaşlarım bana hak verirler. Sevgili arkadaşlarıma özürlerimle. Öğretmenler var. Bugünlerde öğretmenlik doğru dürüst vicdanlı öğretmenlik bir kahramanlık değil mi? Bu kadar kıyımdan, sürgünden, zulümden sonra ve aldıkları para ayın 15'ine kadar yetmezken ve viran kalası hanede çoluk çocuğun zarlığı afakı tutmuşken baskı, baskı, baskı. Bugünlerde öğretmenlik yapılır mı? Bugünlerde sendikacılık, bugünlerde profesörlük, bugünlerde say sayabildiğin kadar. Dostlarıma, arkadaşlarıma, benim değerli canımı düşünenlere gene özürlerimle, başımın belaya girmesini istemeyen okuyucularıma özürlerimle bir şey daha söylemek istiyorum. Benim kanım bir İlhan Selçuk, İlhami Soysal, Mustafa Ekmekçi, Altan Öymen, bugünlerde yazmaya çalışan daha nice yürekli arkadaşlarımın kanından kırmızı mı? Bir Çetin Altan salt gazeteciliğinden, düşüncelerinden dolayı mahpushanede inim inim inlerken yazı yazmak olur mu? Ben de ilk fırsatta bulur bulmaz yazı yazmaya karar verdim. Hem de bir süre önce kapatılmış, sonra da açılmış bir gazeteye. Ne mi yazabileceğim bugünlerde? Ne mi? Eskiden ne yazıyorsam, ne söylüyorsam, eskiden ne kadar korkak, ne kadar yürekliysem gene öyle yazmaya çalışacağım. Düşünmenin bile suç olduğu ortamda, en küçük bir insan hakkının bile oyunlara kurban edildiği bir bölüğün %100 hüküm ferma olduğu bir ülkede yazı yazmak küstahlığında bulunmak, bütün dünyaya, bütün millete sırt çevirmiş, meydan okuyan bir ortamda yazı yazmak, kolay iş değil, biliyorum, hiç kolay iş değil ama neylersin ki? Şu yukarıdan bu yana söylediğim sözler bir yakınmadır. 20. yüzyılın bir yazarına yakışmayan bir davranmıştır. Düşmez kalkmaz bir Allah. Milletlerin de türlü sebeplerden bunaldıkları zamanlar olur. Ama hep öyle kalmazlar. Bir takım milleti saran güçler birleşerek onu selamete çıkarırlar. Bakın işte bu suçtur. Hem de ne suç? Bir takım güçler birleşerek milleti selamete ulaştıracaklarmış. Ne demek? Millet ne zaman bunalmış da ne zaman selamete erecekmiş, erdireceklermiş. Gel efendim, gel, gel, tıpış tıpış gel. Seni bekliyoruz, gel. Hem de nerelere? Seni nerelere bekliyoruz? Seni neler bekliyor? Gel. Bakın bizi bekleyen yeri söyleyemem. İşte, öldürseniz söyleyemem. Oraya Altan gitti, İlhami gitti, İlhan gitti. Ben deli miyim? Benim yürekliliğim bir yere kadar. Yani Karagöz, Lüferim, Zülfiyare kadar benim yürekliliğim. Söz buraya gelmişken şu Karadeniz fıkrasını anlatmadan geçer miyim? İstanbul'da Karadenizli'nin birisi bir adamı öldürüvermiş. Mahkeme karşısına çıkarmışlar. Anlat bakalım demiş yargıç. Karadenizli başlamış anlatmaya. Hopadan çıktık demiş. Hopadan çıkınca, deniz kabarınca, yelkenleri fora edince, öğleye kadar Rize'ye gelememiş. Yargıç gel demiş, daha gel. Seninki ikindiye ancak Rize'yi seçebilmiş. Yargıç kızmış. Geç oraları geç diye bağırmış. Geç de İstanbul'a gel. Karadeniz'de afallamış, yutkunmuş, şaşırmış, konuşamamış. Yargıç, İstanbul'a gel, burada başla, ötesinden vazgeçtim demiş yeniden. Bakmış ki seninki dut yemiş bir bülbül. O şakır şakır konuşan adam yok. Neden gelmiyorsun İstanbul'a? Sonunda Karadeniz'de karşılık vermiş. Geleyim de İstanbul'a, sen de benim asasın, öyle mi demiş. Yok, Altan'ın, İlhan'ın, İlhami'nin gittikleri yeri söyler de başıma iç açar mıyım? Benim yürekliliğim İstanbul'a kadar. Kellemi kesseler gazeteci arkadaşlarımın gittikleri yeri söyleyemem. Onu söylemek dış basının hakkı. Onlar söylerler, yazarlar. Onların yakasına yapışacak kimse yok ki. Bir gerçeği kafalara dank ettireceğim. Bir takımları Hanya'yı, Konya'yı anlasınlar. Öğretmenler öğretmenlik yapacaklar. Düşünmeye alışmışlar. Kıyıda, köşede, karanlıkta da olsa düşünmeleri sürdürecekler. İstanbul'a kadar da olsa bizler yazacağız. Özürlerimle. Türkiye kendini savunur. Yeni bir sözcük ortaya atmak istiyorum. Şimdiye kadar bu sözcüğü yazmadığıma yakınmıyorum. Şimdi tam sırası. Bu sözcük tutacak. Hopur sözcüğünü Toros köylüleri kadim zamanlardan bu yana kullanırlar. Yıkım, tahrip demektir. Bir de kara hopur vardır. O da kökten yıkıp kökten tahrip demektir. Toros köylüleri hopuru orman yıkımından kullanırlar. Şahin Ahmet ormanı hopur etti. Bu ormanı söktü, bitirdi, tarla etti demektir. Kara hopur da ormanı ot bitmez hale koymak demektir. Türkiye çoktandır hopur ediliyor. Bütün yönleri, bütün varlığıyla. Ama bu hopur işi 12 Mart'tan sonra azdı. Bu günahın topunu 12 Mart'ı yapanlara yüklemek istemiyorum. Korktuğumdan değil, sıkı yönetimden dolayı da değil. Şu anda sıkı yönetim olmasaydı da gene böyle yazacaktım. 12 Mart bu hopura yol açtı, hız verdi. Hani bir çağdaşlık sorunu var ya, işte bu sorun çok önemli. Çağın dışında kalmak bir milleti yıkar, bitirir. Hopurun en önemlisi kültür hopuru. Çağ kültürünün dışında kalmak, insanlığın vardığı aşamaya kapıları kapamak, bitmekle orantılıdır. 12 Mart'tan sonra kitap hopuru oldu. Kim hangi zihniyeti uyguladı bu hopuru, bütün bir memleket aydını, tüm vatanseverleriyle bu hopuru seyirci nasıl kaldık? Bu hopura kıyıma böylelikle nasıl katıldık? Bu en büyük kıyıma niçin karşı koymadık? Bizim geri kalmışlığımızın, bu hale düşmüşlüğümüzün başında yasaklar, düşünce yasakları gelmez mi? Bunun Türkiye'yi anlatabilseydik bunca geniş bir kitap kıyımı yapılabilir miydi? Bilimsel çağın getirdiği düşünceleri kapsayan kitapları yasaklamak gücünü kim kendinde bulabilir? Kim bu günaha ortak olabilirdi? Düşünce yasaklarının Türkiye'nin bu halde kalmasının başça sebebi olduğunu kafalara sokabilsek, bunun önemini gerektiği gibi belirtseydik bu hale düşer miydik? Bu çağda çağdaş düşünceleri yasaklamanın bir milleti yavaş yavaş çağdan sileceğini iyice iyice söyleyebilsek, bu suçu açık açık kim işleyebilirdi? İşte Mahmut Damı altında tümen tümen çevirici yatıyor. Koskocaman bir dünyanın gözü önünde Türkiye bir yasaklar ortamını yaşıyor. Bu kitaplar kötü, zararlıysa, bir memleketi yıkmak gücünü içlerinde taşıyorlarsa, bu kitaplar, bu kitapları Almanya, İngiltere, Amerika, Fransa, İspanya, İsveç, Danimarka, İtalya, Japonya, Hindistan, Pakistan neden yasaklamıyorlar? 100 yıldan 50 yıldan bu yana niçin yasaklamamışlar? Bilmem bu kitaplar Sudan'da yasak mı? Mısır'da, Kenya'da yasak mı? Bakın Idi Amin Uganda'sında, Kaddafi'nin Libya'sında yasak olmalı. Uganda şimdilik çağ dışı bir yönetimle yönetiliyor. Sayın Kaddafi de Kur'an'dan başka bütün kitapların yıkılmasını emreylemiş. Türkiye'yi hangi vicdan, hangi akıl, hangi milli onur Kaddafi'nin Libya'sıyla, Idi Amin'in Uganda'sıyla karıştırabilir? Ne diyorlar? Dillerine pelesenk etmişler. Türkiye az gelişmiş bir ülkedir. Türkiye demokratik bir düzenle yönetilse de az gelişmişliğinden dolayı Türkiye'de kitaplar yasaklanabilir. Türkiye'de kitap toplamak, yakmak, yırtmak mübahtır. İşte bu düşünceye karşı Türkiye'yi bütün varlığımızla savunmalıyız. Milli onur adına savunmalıyız. Türkiye'nin çağ dışı bir millet olmadığını bu insanlara söylemeliyiz. Türkiye'yi küçümseyenlere, ona hakaret etmeye çalışanlara izin vermemeliyiz. Az gelişmişlik bir sosyal, daha da çok bir ekonomik sorundur. Bu çağda olanağı olan milletler çağdaş bir düzenle, iyi bir çalışmayla bu beladan sıyrılabilirler. Az gelişmişlik yöneticilerin aydın geçinenlerin kafalarında olursa, bir milletin yöneticileri hangi düzende olursa olsunlar, kitap yasaklayacak kadar çağ dışı kalırlarsa işte o zaman felaket olur. İdi Amin'in Uganda'sına, Kaddafi'nin Libya'sına da yakıştırmamalıyız kitap toplamayı, yakmayı. Kitaplar ne kadar zararlı olurlarsa olsunlar, yıkma güçleri ne kadar büyük bulunursa bulunsun, bir millet için toplatılmış kitap kadar felaket yıkım olamaz. Zararlı bilimsel kitap düşünmüyorum.
Ayrım sonu.